İkinci Adam 1938-1950 İkinci Cilt Şevket Süreyya Aydemir Remzi Kitabevi 1999 7. Basım Bu kitap 495 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Nisan 2010. Okuyan Ayal Gökçe. İkinci Adam'da Tek Adam isimli 3 ciltlik eserimizde konu olarak alınan Atatürk hadisesini günümüze kadar izleriz. Şu yönleriyle ki bu hadise Atatürk'ü doğuran şartlar içinde Atatürk'ün zuhuru ile başlamıştır. Bu hadise 1920-1938 devresinde Atatürk'ün bayrağını taşıdığı İnönü'nün kaderliği içinde gelişmiştir. 10 Kasım 1938'de Atatürk fani hayattan çekilince de Atatürk'ü devam ettirmek ve onu ikmal etmek görevi İsmet İnönü'nün omuzlarına bütün ağırlığıyla oturmuştur. Atatürk devam ettirilmiş ve ikmal edilmiş midir? İşte bu problemdir ki ikinci adamın bu cildinde bütün olaylarda istifhamını çizen bir konu olarak yaşar. Şimdi ikinci adamın ikinci cildinde bu uzun hikayenin 1938-1950 devresini bulacaksınız. Eğer taksir seslerini dostlarımızın alkış sadalarından değil de düşmanlarımızın kim ve garaz dalgalarından duyabilirsek yolumuz çetin fakat yolculuğumuz yaşanmaya değer olacaktır. Ön söz. Tarihi şahsiyetin kaderi. Bir tarihi şahsiyet kendi hayatını en zor kendisi yazar. Çünkü kendisine karşı tarafsız değildir. Bu tür hatıralardan biz ancak malzeme derleriz. Biz tarihi şahsiyetin kendi kaleminden, içinde yaşadığı şartların, karıştığı olayların ve bu olaylar içinde teneffüs ettiği havanın hikayesini dinleriz. Ama bunları değerlendirmek kendi açılarımıza göre ve kendi gücümüz oranında bizim işimiz olur. Bir tarihi şahsiyetin hayatını yazarken yazar da elbette ki tam tarafsız değildir. Çünkü bu şahsiyet hakkında gerek kendi kafasında gerek halk efkarına yerleşmiş fikirler vardır. Bu fikirler o şahsiyetin bazen lehine bazen aleyhinedir. Yani bu fikir ve kanaatler durmadan çelişir, çarpışır. Bazen de öyle olur ki bu tarihi şahsiyet gerçek köklerinden, gerçek şartlarından tamamen kopar. Gerçeklerle yani o şahsiyetin içinden çıktığı şartlar ve yaşadığı olaylarla bağıntısı kesilir. Şahsiyet ya putlaştırılır, efsaneleştirilir yahut da toplum içinden gelen bir takım ruh tepkileri, kinler, garazlar, hınçlar yani hepsi de subjektif hükümler ve akımlarla aslında tamamen uzaklaştırılarak bir lanetleme yaratık haline getirilir. Nihayet yazar da toplumdan biri olarak lehte ve aleyhte bu umumi havanın elbette ki az çok etkisi altında kalacaktır. Yani bir tarihi şahsiyetin hikayesi ele alınırken yazar daha ilk adımda kendini bu zıtların, çelişmelerin rüzgarları içinde bulacaktır. Ama ne var ki yazarın vazifesi hem bu havayı yaşamak hem kendini bu havada esen akımlardan mümkün olduğu kadar kurtarmaktır. Tarafsız kalmaya çalışmaktır. Bu da her şeyden önce yazarın kamu efkarında yerleşmiş hükümlere, kanaatlere karşı kendini korumasıyla mümkündür. Yani öyle olacaktır ki yazar ele aldığı tarihi şahsiyet hakkında önce kamu efkarına yerleşmiş lehte ve aleyhte hükümleri ve kanaatleri bir tarafa itecektir. Hayatını ele aldığı insan hakkında kendi vicdanında kendi kanaatlerini inşa edecektir. Diğer taraftan gene öyle olacaktır ki bu inşa işi kendi görüş ve eğilimlerinin terkibi olmakla beraber aynı zamanda okurda da hak ve adalet duygularına dayanan bir tasvip ile kabul bulacaktır. Böylece de yazarla okur arasında her noktada ve tam olmasa bile müşterek bir zemin yaratabilirse yazar bahtiyardır. Bu kitaba gelince, bu kitapta biz ele aldığımız konu bakımından yukarıdan beri belirtmeye çalışılan zıt, çelişmeli ve birbirini yıkan görüş, hüküm ve kanaatlerin kıyasıya hüküm sürdüğü bir tarihi şahsiyetin hayatını işlemekteyiz. Gerçi bu şahsiyet artık fani hayattan göçmüştür. Ama şu bir gerçektir ki bugün de yurdumuzda kamuoyu İnönü'nün etrafında olduğu kadar hiçbir şahsiyet etrafında çatkın ve çekişmeli değildir. Sonra şu da var, bu kitap gerçi İnönü'yü ve İnönü'nün hayat hikayesi etrafında bir devrin akışını verir. Bu akış eserin daha önce verilen birinci ve ikinci ciltleriyle hem bu hayat hikayesini hem de bu akışı kendi sayfalarında derlemeye çalışır. Ama bu akış içinde İnönü yalnız değildir. O da her insan gibi doğru veya yanlış çıkan hesapları, isabetli veya isabetsiz davranışları, çelişmeler, direnişler, hayranlıklar, alkışlar veya reddi, inkarlarla yürümüş olan dalgalı hayatıyla evvela kendi kendisiyle bağdaşmaya çalışmıştır. Sonra bu akış içinde başka insanlar, yani onun devrinin insanları da sahnededirler. Bu insanların başında çok cepheli hüviyetiyle bugünden ziyade yarın daha doğru değerlendirilecek olan bir yarı ilah, yani Kemal Atatürk vardır. Sonra bir sıra kahramanlar, paşalar, beyler, politikacılar, fikir ve kanaat adamları. Ama bunların yanında maceracılar, çeteciler, gizli komiteciler, politikacılar yahut renksiz, hüviyetsiz, kafile kafile insanlar. O hayatını ister istemez bu selin ortasında yaşamak zorundadır. Hem öyle bir akış içindeki, bu akışta isyanlar, ihtilaller, harpler, yenilgiler, zaferler birbirlerini kovalayacaktır. Ve bütün bu olaylarla bu insanların manaları ve değeri hakkında hem kamu efkarı hem bu filmin kahramanları çeşit çeşit hükümlere varmışlardır. Öyle hükümler ki bugün hem de Türkiye'de yazılan bazı yazılara göre, mesela Çerkez Eten milli kahraman İsmet Paşa ise neredeyse bir vatan haini gibidir. Tıpkı mesela Atatürk'ün gene bugün bazılarınca tüyü bozuk biri, maceracı bir Makedonya komitecisi sayılabildiği gibi. Ama buna şaşmamalıdır. Red ve inkar bütün ebilerin, kurtarıcıların, kahramanların kaderidir. Bu hal bütün büyük hareketlerin, ihtilallerin, inkılapların bir kanunudur. Bu kanun önünde tarihi şahsiyet eğer halka hizmetlerini halkın elinde başı ile ödememişse, bu bile tarihin onu bir koruyuşudur. Çünkü fikir, önderlerin, şahsiyetlerin, düşünürlerin yarattığı bir kutsal vergidir. Halk fikir yaratmaz. O fikre yalnız sürüklenir. Ona ya bağlanır ya bağlanmaz. Eğer halk bir gün yolunu şaşırıp da halkın başına ya bir demagog, ya macera adamı, ya da değersiz politikacı geçti mi, yani fikir yenildi mi, fikir adamı veya kurtarıcı hizmetlerinin bedelini pekala kanıyla ödeyebilir. Şikayetsiz bir adam. İnönü'ye gelince, İnönü o adamdır ki kendini ne alkışlara, ne red ve lanet seslerine lüzumdan fazla kaptırmaz. Yani o ruh yapısı ve mizacı bakımından hem kendini övmeye hem kendini savunmaya en az vakit ayırabilmiş bir toplum ve siyaset adamıdır. Bu bakımdan ona hücum etmek o kadar kolaydır ki bu hücum basında veya radyoda mı olur, yahut da Uşak'taki gibi taşlamalarla mı olur? Topkapı'da bir cana kıyımı taşkınlığı yahut Ankara'da bir suikast mı olur? O bunlara karşı daima sessiz, müdafaasız ve şikayetsiz kalmıştır. Ama tarih hiçbir hatayı affetmez. Bu gibi suçların da muhasebesi bütün tarih boyunca daima ve er geç o suçu işleyenler aleyhine hesap terazisine konulur. Bir usul meselesi. İşte şimdi biz ikinci adamın ikinci cildine girerken önümüzdeki konu İnönü'nün bu hayat hikayesini bütün bu şartlar, olaylar ve atmosfer içinde derlemeye çalışmaktır. Bu ciltte bu derleme 1938-1950 arasındaki devri, yani İnönü'nün Atatürk'ün ölümünden sonraki en yalnız zamanını içine alacaktır. Atatürk'ten sonra ve onun boş bıraktığı yerde bir devletin ve bir milletin sorumluluğunu yükleniş, sonra korkunç bir dünya harbi içinde Türk gemisini kayalara çarptırmadan barışa varış, sonra tarihimizin en muammalı tecrübesi, yani tek parti, tek şef ve otorite hükümet sisteminden bizzat onun önderliğiyle ayrılış, yeni sorumluluklar ve nihayet iktidardan ayrılış. Şimdi bana sorabilirsiniz. Peki, iyi ama bu kadar karışık şartlar, olaylar, bu kadar çok insanlar ve kanaatler arasında yolunuzu siz nasıl bulacaksınız? Bu soru yalnız benim değil, gelmiş geçmiş bütün yazarların önünde ve daha kalemi ellerine aldıkları zaman beliren bir kaçınılmaz sorudur. Eğer bu mukadder sual yazarın kalemini bağlasaydı, değerleri çeşit olsa da dünya bir takım şahsiyetlerin hayat hikayelerinden mahrum kalırdı. Kaldı ki benim için dava basit bir usul meselesidir ve bu usul şudur. Değerliyi değersizden ayırmak, dağlar gibi yığınlar teşkil eden değersiz hüküm, kanaat, ana ve belgeleri bir tarafa iterek azın, doğrunun ve değerlinin üstünde çalışmak. Ama her şeyden önce hayatı ve devri söz konusu olan şahsiyetin içinde yaşadığı şartları, olayları, atmosferi, onun mizacını, ruh yapısını dile getirmeye çalışmak. Hülasa bir tarihi şahsiyetin hayatını ele alan yazar aslında işlenmemiş topraklar üzerinde öyle bir araştırıcıdır ki her adımda karma karışık bir malzeme yığını içinde kendisine ancak sezisi, sağduyusu ve kalemiyle yol açmaya çalışacaktır. Bu hem bir kanun hem de güzel ve doğru bir kanundur. Bahçeli Evler, Ankara. Şevket Süreyya Aydemir. Birinci kısım. Şartların getirdiği adam. Bir ülkenin tarihi bir anında, eğer şartlar bir adamı ön plana çağırıyorsa, eğer şartlar onun basacağı basamak taşlarını onun geçeceği yola daha önceden döşenmişse, o adamın yolunu kesmek artık mümkün değildir. 1. Atatürk'ün son arzusu. Nutkunu kendi okumak isterdi. Bunun son nutku olacağını da biliyordu. Ama istiyordu ki son sözlerini milletine kendi sesiyle kendisi duyursun. Bu bir veda mesajı mı, bir vasiyet mi olacaktı? Elbette ki hayır. Onu öyle hazırlayacaktı ki açılacak fabrikalardan, yapılacak işlerden, Türkiye'nin dünya içindeki haysiyet ve itibarından bahsedecekti. Milletinin kendisine güvenmesini, çalışmasını, övünmesini isteyecekti. Yurtta barış, canda barış sloganlarını haykıracaktı. Ama belki haber verecekti ki barış artık tehlikededir. Çünkü dünya bir savaşa sürükleniyor. Dünyada şer kuvvetleri artık seferberdir. ve o bunu kesin olarak biliyordu. Ama büyük kaygısı şuydu. Bu ikinci genel savaş beni yataktan kımıldanamayacak halde yakalayacak olursa. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, Hastalığı. Evet, ah bir ayağa kalkabilse, ah şu hastalığı bir yenebilse, hem mızıkalar ve geçit resimleriyle Cumhuriyet'in yeni bir yıl dönümünü, 15. yıl dönümü kutlayış ne güzel olacaktı. Böyle günlerde Ankara Hipodromu'nda Reisi Cumhur tribününe çıkmadan önce ve hatta daha iyi Bodrum'a varmadan Ankara gökleri onun geçtiği yollardan taşan alkışlarla çınlardı. Sonra hipodroma giriş, meydanları dolduran on binlerin gökyüzüne yükselen alkışlar. Yaşa, var ol haykırışları. Ve o otomobilinin içinde önce yaverliyle ilerlerdi. Bir tarafında tören üniformasıyla mareşal vardır. Tribünün şeref mevkiinde başvekil ve eski başvekiller, bütün kabine üyeleri, bütün önde gelen şahsiyetler onu beklerler. Mızıkalar durmadan marşlar çalmaktadır. Nihayet o da otomobilden inecek, şeref kürsüsünde yerini alacaktır. Ve o zaman İstiklal Marşı. Hani şu her çalındıkça ağır ve ihtişamlı ritmi havayı dolduran ve insanları saygılara, düşüncelere sürükleyen İstiklal Marşı. Ama ne var ki 1938 Ekim'inde Mustafa Kemal artık eski Mustafa Kemal değildir. O dimdik vakarı içinde güler yüzlü ve iltifatlı olması bile geçtiği yollarda, göründüğü yerlerde ve nihayet Ankara Hipodromu'nun o şeref mevkiinde etrafına korku değil, hayranlık saçan adam şimdi hastadır. Ama vakarı gene de üstündedir. Önünden geçtiği insanlar onu kendilerinin atası, hani şu eski Mustafa Kemal kadar yakın ve candan sayacaklardır. Ama Cumhuriyet Bayramı'nın 15. yıl dönümü arifelerinde Atatürk artık sönmektedir. Bunu herkes bilir ve onun o gün nutkunu Ankara'da, Ankara Hipodromu'nun şeref türbününde her yıl olduğu gibi kendi sesinden, o biraz boğukça fakat bütün memleket ufuklarına hitap etmek ister gibi çınlayan sesiyle kendisinin okuması için yanıp kavrulduğunu da herkes bilir. Hatta Ankara valisi Tan Doğan her ihtimale karşı tertibatını bile almıştır. Gerçi otomobilin duracağı son noktadan şeref tribününe çıkan yol birkaç adımlıktır. Bu birkaç merdiven yorabilir. Onun tribüne yorulmadan çıkabilmesi için acele bir asansör bile yaptırılmıştır. Hem belki de nutkunu her yıl olduğu gibi ayakta okuyamayacaktır. Önünden geçecek izcileri, mekteplileri, askerleri, kumandanları ayakta selamlayamayacaktır. Onun için bu sefer mikrofonun en güçlü, en hassas olanını seçmeli ve kürsünün arkasında öyle görünmez bir koltuk yerleştirmeli ki o bunun üzerine oturduğu zaman da gene ayaktaymış gibi dimdik görünsün. İşte bütün bunların hepsi düşünülmüş, hepsi yapılmış, hazırlanmıştır. Gerçi bütün bunları yapanlar Atatürk'ün Ankara Hipodromu'nun şeref tribününden Ankara ufuklarını bir daha göremeyeceğini güçlü bir önseziyle bilirler. Ama bu uğursuz önseziden kimse kimseye bahsetmez. Yalnız Atatürk sözü edilince biraz donuk, biraz duraklamalı konuşmalar olur. Kısa ve sıkıntılı cümleler ve sonra hemen başka sözlere, başka bahislere geçiş. İşte hepsi bu kadar. Nitekim daha 1938 Ekim ayından önce artık son ümitlerde erimiştir. Ve Doktor Fijans, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'ya hükümetin her ihtimali göze alarak ona göre hazırlanmasını söylemiştir. Zaten daha 26 Eylül'de ilk komaya girmişti. Her şey onu gösteriyordu ki yeni ve belki son bir komaya doğru gitmektedir. Ankara'da son nutkunu belki kendi sesiyle okuması ümidini de artık yitirmiştir. Kendisini aylarca, haftalarca, günlerce oyalayan bu tatlı hayalde o, gençliğini, dinçliğini, iyi günlerini yaşatıyordu. O zaman yarı köy, yarı şehir olan fakat ona o günlerin hem çileli hem şanlı havasını hatırlatan Ankara'yı bir daha görmek, ona o günlere bir daha dönmek, o günleri yeniden bulmak gibi geliyordu. Ankara'da sanki yeniden kendine dönecekti. Ankara'da sanki Ankara'nın o biraz da haşarı çocuğu olacaktı. İsrarları ilk zamanlar Ankara'ya gidelim çocuklar, Ankara'ya gidelim diye bir yol hazırlığı isteği şeklinde başladı. Etrafındakilerce bir takım şöyle böyle sözlerle oyalandı. Sonraları bu ısrarlar Ankara'ya gidelim, ne olacaksam orada olayım gibi ağlamaklı bir ümitsizlik haline aldı. Vakitsiz bir ölüme karşı onun bu şikayetli isyanları etrafında ancak bir sessizlik ve gizlenmeye çalışılan gözyaşları yaratıyordu. Ama her gözünü açıştan sonra tekrar dalar ve derin buhranlarıyla bunalırken bile yatağında belki yine Ankara'yı yaşıyordu. O Ankara ki biraz da Mustafa Kemal demektir. O Ankara ki onu beklemektedir. Şehrin o Cumhuriyet Bayramı günlerindeki kaynaşan hali, çocuklarını, torunlarını ya kucaklarını alıp ya ellerinden sürükleyerek peş peşe, acele acele, koşa koşa hipodroma sel gibi akan Ankaralılar, çığlıklar, haykırışlar, mızıkalar, uçak gürültüleri, top sesleri ve nihayet bütün bu coşan denizin dalgaları içinde bir ilah gibi gelirip halkın arasından ve sanki halkla kucaklaşırmış gibi yükselerek şerif tribününde görünen o genç, dinç, ele avucu sığmaz insan. Türk milleti, vatandaşlarım diye haykırdığı zaman yalnız meydanların, dağların, taşların değil, bütün yurt, bütün dünya ufuklarının inlediğine inanan Atatürk. Ama ne var ki işte bu Atatürk 9 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda ikinci ve son komaya girdi. 10 Kasım 1938'de ise saat 9.05'te hayata gözlerini yumdu. Fani Atatürk artık yoktu, ebediyete göçmüştü. İkinci adam, ikinci reisi cumhur. Atatürk öldü ama ülkenin, milletin hayatı devam edecekti. Tek adamın devlet yapısında boş kalan tahtına milletin içinden biri, kanunların, nizamların kurduğu basamaklardan çıkarak devletin başı olmalıydı. Devlet hiyerarşisinde birinci planda yer alacak bu şahsiyet ise o günlerin şartları içinde ancak ikinci adam olabilirdi. Bu niçin böyleydi? Çankaya'nın pembe köşküne kapanan adamın önüne niçin bütün kapılar açılacaktı? Hatta o kimselere haber iletmeden, o istekli görünmeden memleketin meclisi, uluları, söz sahipleri isteyerek istemeyerek niçin onun adını ortaya atacaklardı? Ve nihayet bir gün radyolardan onun adı millete Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak ilan edildiği zaman memlekete niçin sanki oh bu iş iyi oldu, en münasebi buydu der gibi bir ferahlık havası esecekti. Bütün bu soruların cevabı şudur ki ikinci adamı birinci plana çıkaran ve tek adamdan boş kalan devlet başkanlığı sorumluluğuna onu çağıran şartlardı. Evet, ülkenin o tarihi anında ülkenin başına onu şartlar getiriyordu. İnönü şartların getirdiği adamdı. Bu şartlar o günün parlamento emrinde ya yanında, hatta bazen karşısında ama hep her ikisinin kader birliğiyle durmadan yoğrulmuştu, şekilleşmişti. Devletin başına çağrılan bu adamın önünde onun basacağı taşlar, onun geçeceği yola önceden serilmiş, döşenmişti. Öyle ki bu yolda onun önünü kesmek zaten mümkün değildi. Bu taşlar nedir mi diyeceksiniz? Gözlerimizi 1920'nin ilk aylarındaki Ankara'sına çevirelim. Kalabaköy yolundaki tepede Mustafa Kemal'in karargahı, geceleri her taraftan neden olduğu bilinmeyen silah sesleriyle sarılır ve bütün telefon telleri kesilirken Albay İsmet onun yanındadır. İsyancılar Ayaş Belinden ve Gerede yolundan Ankara'yı her gün basabilirler. Ankara'nın kendisi de esrarlı bir susuş içindedir. Sonra o büyük isyanlar, Adapazarı, Düzce, Bolu, Yozgat, Konya ve daha niceleri. Padişah işgal kuvvetleri karşısında sinmiş ama Ankara'ya karşı şahlanmıştır. Şeyhülislam Dürrizade adındaki bıngıl bıngıl bir softa Mustafa Kemal'e, İsmet'e ve evi arkadaşlarına ölüm fetvaları düzenler. Nemrut Mustafa divanı harbi onlara İdam hükümleri çıkarır. Damat Ferit lanetleme beyannameleri yayınlar ve Padişah Vahidettin bu fetvaların, hükümlerin ve idam fermanlarının nerede yakalanırlarsa orada icrasını ilan eder. Ya sonraki olaylar? Hani şu Çerkez Etim'in Mustafa Kemal'i meclisin bir kapısına, İsmet Bey'i öbür kapısına asacağım diye Yozgat'tan haber saldığı günler. Bu ne garip bir kader birliğidir. Dost ve düşman onlara dar ağaçları ve idam gömlekleri hazırlarlar. Ama çileler bitmez. O büyük millet meclisi ki Mustafa Kemal'in eseridir. Ama Mustafa Kemal galiba en çetin çileleri bu eserini yürütmek, yaşatmak için çeker. Sonra savaşlar, zaferler, yenilgiler, gene zafer ve nihayet Mudanya ve Lozan'a çıkan yol. İsmet Paşa bu gelişmelerin hem içinde, hatta Lozan'da olduğu gibi bazen başındadır. Bütün bunların hikayesi ise öyle bir irade ve karar imtihanıdır ki Tanrı bunlar derecesinde sorumlulukları herhalde çok az kullarının alınlarına yazmıştır. Lozan sonrasına ve yeni devletin kuruluşuna gelince, Ankara'nın devlet merkezi oluşunda, saltanatı kaldırışında, cumhuriyetin ilanında, hilafetin tarihi karışmasında, laikliğin, yeni eğitim sisteminin ve daha nice reformların karara bağlanışında Mustafa Kemal'in ilk danışmanı daima İsmet Paşa'dır. Ve bu işlerin sorumluluk belgelerinin altında ilk imza daima onundur. Hülasa ikinci adam 1920'den 1938'e kadar baştan başa zahmetler, alın terleri, ulaşılan ve ulaşılmayan hedefler yolunda ardı arkası kesilmeyen çabalar içinde yoğrulur durur. Bütün bunların bedeli hem dünün ortaya attığı, hem bugünün tartıştığı, hem yarının teraziye koyacağı binbir sorumluluktur. Ama işte bunlar tek adamın ardından ikinci adama bir devletin başı olmak yolunu açan basamak taşlarıdır. O bu basamak taşları üzerinden hiç engelsiz zirveye ulaşacaktır. Nitekim öyle de olur. Şimdi bu olayın gelişmesini izleyelim. Birinci ayrımın sonu sayfa 20.